Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayaş hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray, Kıygı Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayaş ile birlikteyiz. Değerli Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Değerli Hocam, geçen hafta halini, neşe ve sarhoşluğunu cahillerden saklamak lazımdır beyitleriyle başlamıştık programımıza. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edelim.
Evet.
Allah'tan şüphe yok ki zan fayda vermez hükmü gelmiştir. Merkep göklere nasıl çıkar? İki zandan hangisi kuvvetli ise o tercih edilir. Fakat güneş doğunca inat edilmez. İşte o zaman bindiğiniz şeyleri görürsünüz. Anlarsınız ki ancak ayaklarınıza binmişsiniz. Vehmi, fikri, duyguyu, anlayışları sopa gibi çocuk atı bil. Gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleri ise kendilerine yüktür. Adamı gönül ehli yapan ilim insana fayda verir. Yalnız tene tesir eden ilimse yüktür. Tanrı Tevrat'ı bilip onunla amel etmeyen, kitap taşıyan eşeğe benzer dedi. Tanrı'dan gelmeyen ilim, gelini süsleyen kadının sürdüğü boya gibi uçup gider. Fakat bu yükü iyi çekersen sırtındaki yükü alırlar, rahat ettirirler. Heba ve heves uğruna o bilgi yükünü taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin. İlmin rahvan atına bindikten sonra sırtından yükü alırlar. Allah'ın ilminden içmedikçe heveslerinden nasıl kurtulacaksın? Ey Hu ismine bağlanan.
Evet, şimdi geçtiğimiz hafta kendi hallerini ahaliye anlatılmaması gerektiğini söyleyerek başlamıştı Mevlana Hazretleri. Oradan bir noktaya geliyor bu haftada, bu bölümü işleyeceğiz inşallah. Şimdi birinci beyitte, okumuş olduğunuz birinci beyitte, Allah'tan şüphe yok ki zan fayda vermez, hükmü gelmiştir diye başlıyor. Bu aslında zan bahsi İslam düşüncesinde, İslam ilimlerinde, hem fıkıhta hem kelamda önemli bir mevzu olarak bizim gündemimize gelir ve taşınır. Çünkü bilgi dış dünyaya ilişkin de, iç dünyamıza ilişkin de bilgi aslında iki türe ayırıyor İslam. Bir gerçekten bilgi, iki zan. Yani biz öyle olup olmadığını bilmediğimiz bazı işler vardır ki zanlarımız vardır. Yani muhtemelen böyledir dediğimiz şeye zan diyoruz. Ama gerçek bilginin, İslam düşüncesi, gerçek bilginin Allah'tan gelen vahiy olduğunu söylüyor. Zaten İslam alimleri bilgiyi tasnif ederlerken bilginin kaynakları da anlatıyorlar. Ve bilginin kaynaklarından gösterdikleri şey, bir, duyu organlarıyla elde edilen bilgi, iki, akılla elde edilen bilgi, üç, vahiyle elde edilen bilgi olarak. Bir de sadık diye isimlendikleri, başkalarından duyulmuş doğru haberlere de bilgi kaynağı olarak gösteriyor ki bunlar arasında en sağlam bilgi vahiy bilgidir, Allah'tan alınan bilgidir diye söyleniyor bizim İslam alimler arasında. Dindar olmayan, dinin aleyhinde bulunan insanlar ise bunu bilgi olarak kabul etmiyorlar. Akılla elde ettikleri bilgiye bilgi diyorlar. Halbuki İslam ise sırf akılla elde edilmiş bilgiye zan diyor. Çünkü bilginin gerçekten öyle mutlak olup olmadığı çok tartışılan bir şeydir. Şimdi günümüzde de aslında tartışılan hususlardan bir tanesidir. Yani ilmi bilgi diye bir şeyden bahsediyor insanlar. Diyorlar ki dinin bilgisi doğruluğu konusunda bir şey söyleyemeyiz diyorlar. Ama biz ilimle elde edilmiş bilgiye doğru diyoruz diyorlar. Akıl yürütmeyle işte ya da deneylerle elde edilmiş bilgiye. Ben de geçenlerde bu fizik bölümünü bitirmiş bir şey vardı, öğrenci vardı. Onunla konuşurken dedim ki ya bu ilim tarihiyle bana işte filanca dönemlerde ilmin doğru dediği ve bir süre sonra yanlış dediği başka bir şey çıkardı. Daha sonra başka birisinin başka bir teoriyle yanlışladığı, daha sonra başka birisinin başka bir teoriyle yanlışladığı şeyleri bir silsilesini çıkardı dedim ama öğrenci çıkaramadı henüz onu bana. Ben şeye bakıyorum, bu tarihe bakıyorum. Mesela diyelim ki işte Newton'dan önce başka bir fizik hakimken Newton'la birlikte birdenbire başka bir fizik oluyor ve insanlar bu doğrudur diyorlar. Mutlak böyledir. Sonra ne oluyor? Einstein diye bir başka alim geliyor. Onun şeyleri var, ilimle ilgili söyledikleri var. Bu sefer Newton fiziği boşa çıkıyor. Hı. Yani ilmi bakımdan yanlışlanıyor. Şimdi o zaman hangisi zannedir peki bunun? Halbuki vahiy ile gelen bilgiye baktığınız zaman özellikle zaten orada böyle şeylerden bahsetmez. Bunlardan bahsetmez. İnsan iç dünyasına ilişkin hakikatleri bildirir ki orada bir değişiklik bulamazsın. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki insan acüldür. Yani acelecidir. Ya hakikaten bakın 21. yüzyılda da insan acelecidir. Yani geçmişte de aceleciydi, bugün de aceleci. Yani burada bir değişiklik bulamazsın. Bu zan değil işte. Burada kesin bir bilgi var. Yani insan aceleci bir varlıktır. Şimdi basit bir misal vereyim. Yani biz belediyeciyiz, park yapıyoruz. Parkta da işte belli yollar var. Belli binalar var parkın içerisinde. Eğer planı iyi yapamamışsa kişi, bir bina var diyelim ki oraya insanlar gidecekler. Biz de yolu şey biçimde, hep böyle kare biçimde yapmışız. Dolayısıyla dolambaçlı yollardan gidiyor. Ne yapıyor? İnsan gelip kestirme yoldan gidiyor. Bir süre sonra oradaki çim kuruyor. Yani bu mesela Batı'dan şöyle bir şey geliştirmişler. Parkı yapıyorlar. Parkın içerisindeki binaları da yerleştiriyorlar. Sonra bir süre bırakıyorlar böyle. İnsanların gidip geldiği yerleri, yol edinen yerleri bakıyorlar. Orayı yol yapıyorlar. İnsan acundur bilgisi kesin bir bilgi. Yani insan aceleci değildir diye iddiada bulunmanın bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim böyle demiş yıllar önce. Hakikaten de 21. yüzyılda aradan 1500 sene geçmiş böyle. Daha eski metinlere bakın. Yine aynısı. Başka bir misal de verebiliriz aslında. Mesela diyelim ki şu anda öğrencilerle, gençlerle ilgili hep şikayette bulunuyor. İşte gençlik bozuldu, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan diye. Bundan yaklaşık 5000 sene önce bir Sümer tabletine bakıyorsunuz. Aynı şeyden şikayetçi. Yani babası aynı öğrenciden diyor ki oğlum diyor niye derslere çalışmıyorsun diyor. Amma diyor yiyorsun içtin her tarafın yağ bezesi oldu. Ya her tarafın yağ oldu diyor. Derslerden niye kaytarıyorsun diyor. Ya ben sana şu kadar para veriyorum ben mi yapayım hep bunu telef ediyor. Aynı şey yani değişen bir şey yok. Şimdi dolayısıyla diğerleri aslında zanni bilgidir. Halbuki vahiy ile gelen bilgi ise kesin bir bilgidir. Bununla ilgili olarak da İslam insanlardan zanlarına değil de kesin bilgilere uymasını istiyor. Ve Necm suresi 28. ayet-i kerimesinde şöyle bulunuyor. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanına uyuyorlar. Yani mesela Mekkeli müşrikleri düşünün. Mekkeli müşrikler ne yapıyorlar? Hazreti Peygamber'in davetine itiraz ediyorlar. Hazreti Peygamber onları tek bir ilaha ibadet etmeye davet ediyor. Veya daha önceki işte ondan önceki diyelim ki İsa Aleyhisselam'a gidelim. O da aynı şeyi yapıyor. O da tek bir ilaha davet ediyor. Ondan önceki Musa Aleyhisselam'a gidelim. O da Firavun'u tek bir ilaha kulluk etmeye davet ediyor. Onun karşısındakileri de itiraz ediyor. Daha öncesine gidelim. İbrahim Aleyhisselam da insanları tek bir Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Nemrut da onu ona itiraz ediyor. Mesela biz yakın zamana kadar bu Göbekli Tepe dediğimiz Urfa'da bulunan Göbekli Tepe ortaya çıkıncaya kadar dünya tarihine bakın. Dünya tarihini işte tarihçiler ilerlemeci bir tarih anlayışıyla insanların önce göçebe hayat sürdükleri, tabii sonra tarımcılığı keşfettikten sonra yerleşik hayata geçtiklerini anlatıyorlardı. Şimdi Göbekli Tepe 12 bin sene önce yapılmış Göbekli Tepe ortaya çıkınca daha önce 9 bin civarına kadar gidebiliyor, götürebiliyorlardı milattan öncesinde. Şimdi 12 bin sene önceki Göbekli Tepe'yi bulduklarında insanların yerleşik hayata yani şehir hayatına tarım için geçmediğini, tam tersi ibadet maksadıyla yerleşik hayata geçtiğini Göbekli Tepe'de anlamış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de aslında buna benzer bir şey söylüyor. Demek ki zanına değil de kesin bilgiye uymak gerekiyor. Kesin bilgi de öyle çok kolay elde edilen bir bilgi değil maalesef. Müslümanlar arasında da böyle. Şimdi mesela diyelim ki Mevlana burada güzel bir misal veriyor. Diyor ki iki zandan hangisi kuvvetliyse o tercih edilir. Mesela diyelim ki Müslümanlar ikindi namazı kılarlar. Diyelim ki neredesiniz? Şehirde yerleşik değilsiniz. Ezan sesi duymuyorsunuz. İşte uzak bir tarladasınız ya da uzak bir alandasınız. İkindi namazı kılacaksınız. Ne yaparsınız? Bir iştihatta bulunursunuz. Yani bir akıl yürütmede bulunursunuz. Artık ikindi namazın vakti gelmiştir dersiniz. Ve namazını kılarsınız. Ama ya belki de şöyle tereddütte kalabilirsiniz. Yani daha 3-5 dakika daha vardır. Yani 10 dakika sonra kılayım dersiniz. İkisinde iki şey arasında kaldığınızda zan işe yarar. Ama Mevlana Hazretleri burada bir şey söylüyor bize. Diyor ki ama diyor güneş doğduğu zaman zan ne yapar? Oradan kalkar. Hakikat geldiği zaman, hakikat güneş gibidir. O geldiği zaman ne yapar? Zan ortadan kalkar. O zaman hakikat ortaya çıktığında zannı ne yapmak lazım? Terk etmek lazım. Ve bununla ilgili olarak Mevlana diyor ki vehmi, fikri, duyguyu, anlayışları sopa bil. Çocukların sopası bil. Çocukların atı bil diyor. Hakikaten de biz doğru olarak yaptığımız birçok şeyi bir süre sonra yanlış olduğunu yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu yüzden de işte bizim peygamberlere ihtiyacımız var. İnsanların bir kısmı bunu kabul etmeye yanaşmasalar bile, bugün insanlık tarihinin elinde ya da insanlığın elinde iyi ve güzele ait ne varsa aslında peygamberlerin bize bırakmış olduğu miraslar da var. Onun dışındakilerin büyük çoğunluğu ise kötülük, zulüm, kan ve işkenceden ibarettir. Halbuki insanları iyiye ve doğruya götüren şey peygamberlerin yollarıdır. Şimdi Mevlana Hazretleri bir şey daha söylüyor. Bize diyor ki gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır, ten ehlinin ilimleri ise onlara yüktür. Şimdi bilgi bakımından bakın, bilgi evet önemli bir şeydir ve İslam da insanların bilgi sahibi olmasını ister. Yani bilgi sahibi de sadece Kur'an ayetlerinden ibaret değildir. Evet, fizik, kimya, matematik de bir bilgidir ve Müslümanlar da buna ihtiyaç duymalılar. Bu da İslam'ın bir bilgisidir. İşte geçen gün ben öğrencilerimi bir hadis hocama götürmüştüm. Nasihat etsin bunlara diye. Ve hocam onlara şunu anlatmıştı. Çocuklara ne olacaksınız diye sorduğunda, götürdüğüm çocuklar hepsi de doktor olmak istiyor. İşin garip tarafı. Doktor olmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine hocam onlara şöyle bir şey anlattı. Dedi ki ben doktoramı Paris'te yaptım. Orada tıp fakültesine gittim. Tıp fakültesine baktım, duvarda bazı resimler var. Daha önce orada işte kitabını okuttuğu adamlar. Sarıklı bir adamın resmi vardı. Şöyle bir yanaştım. Altında Avesana yazıyordu. Yani İbn Sina yazıyor. Şimdi diyor ki çocuklar, diyor hocamın onlara söylediği şey şu. Çocuklar, İslam'ın tıbbın bilgisine de ihtiyacı vardır. Tıbbın bilgisi de aslında İslami bir bilgidir. Çünkü bizim hadis kitaplarımızda tıp bahisleri vardır. Tıp kitapları var, tıp bölümleri vardır. Bizim fıkıh kitaplarımızda tıp kitapları da, tıp bölümleri de vardır. Yani İslam ilimlerinin bir bölümü olarak tıp da okutulur. Ve geçmişte de büyük İbn Sina onlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bütün bilgi aslında İslam'ın içerisinde olan bilgidir. Ve İslam bilgiyi dünyevi ve uhrevi diye ikiye de ayırmaz. Bütün bilgi aslında ya Allah'ın gösterdiği istikamette giden iyi bir bilgidir, ona sahip olup iyiliğe ulaşmamız lazım, ya da kötü bir bilgidir. Aslında Mevlana Hazretleri bize biraz da bunu da anlatıyor şimdi. Diyor ki ten ehlinin ilmi ise onlara yüktür. Buna şöyle bir misal vererek açıklık getirelim. Aslında ben her zaman söylüyorum. Müslümanlar atom bombası diye bir bomba icat edemezlerdi. Ve edemediler de. Neden? Çünkü onlar savaşsalar bile çocukları öldürmek, kadınları öldürmek, ihtiyarları öldürmek ve tabiatı öldürmek haramdır. Dolayısıyla bir Müslüman attığı zaman bunların hepsini öldürebilecek bir silah üretmesi mümkün olmazdı. Üretemez. Ama başka inanca sahip insanlar bunu ne yapabilirler? Yapabilirler. Dolayısıyla bu nedir aslında? Bir bilgidir. Evet, atom bombası yapmak bir bilgidir. Dışarıdan bakıldığında bir üstünlük gibidir. Ama biraz daha içine girdiğinizde bu size bir yüktür. Ne yapmıştır? İnsanlık utanabileceği iki şehre bomba atmış ve belki binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. İşte bu yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki bize Allah'ın yolunda giden insanların, yani gönül ehlinin ilmi onlara faydalıdır. Onları taşır. Diğerlerin ilimleri ise aslında onlar için bir yüktür. Hakikaten bakıyoruz biz bugün için bize yük oluyor bu kabili şeyler. Dolayısıyla buradan hareket ederek Mevlana Hazretleri yine Kur'an-ı Kerim'deki bir şeyi bize hatırlatıyor. Diyor ki Tanrı Tevrat'ı bilip onunla amel etmeyen ne kitap taşıyan eşeğe benzer dedi. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi 5. ayet-i kerimesidir. Onu okuyalım isterseniz. Kendine Tevrat verildikten sonra onun buyruklarını tutmayanların durumu kitap yüklü eşeklerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu da ne kötüdür. Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Göründüğü gibi Kur'an-ı Kerim kendilerine gelmiş Tevrat'ı uygulamayan Yahudilere bile ne yapıyor? Diyor ki madem ki size gelmiş bir kitaptır, o zaman onun gereklerini yapın. Onun gereklerini yapmıyorsanız kitap yüklü merkep gibisiniz diyor. Yani hakikaten merkep ne yapar? Sırtında kitabı taşır ama ondan faydalanmaz. Bugün de aslında Müslümanların durumu maalesef buna yakın bir şeydir. Bizim elimizde binlerce Arif'in kitabı var, binlerce büyük insanın kitabı var. Ama biz hiç onlardan faydalanmıyoruz, onlardan istifade etmiyoruz. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği adamların pozisyonuna düşmüş durumdayız. Allah inşallah bizi onlardan kurtarır. Tanrı'dan gelmeyen ilim, gelini süsleyen kadının sürdüğü boya gibi uçup gider diyor Mevlana Hazretleri. Hakikaten şimdi gelin süs dersin, püs dersin ama ertesi sabah bu boyaların hepsini çıkarmak zorunda kalır. İşte Şey de böyle, ilim de böyle. Çünkü ilim insana ne yapmalıdır? Hayatına tesir etmelidir. Onun davranışlarını belirlemelidir ve o istikamette gitmesine yardımcı olmalıdır. Ve burada şunu da söyleyerek bu bölümü bitireyim isterseniz. İlim, Hazreti Peygamber'in tabiriyle söyleyecek olursak, müminin yitiğidir ve nerede bulursa onu almak durumundadır. Yeri gelmişken biraz önce sözünü ettiğim öğrencilerimi hocamın yanına da bir alim nasıl olur onu görsünler diye götürdüm. Çünkü hocamın evi aynı zamanda şahsi kütüphanesidir. Kitaplar arasında kaybolmuş bir adamdır. Dışarıdan bakan insanların, Müslümanlar, hani dindar Müslümanları ve ilimle uğraşmayan, işte hatta bir bazıları işte gerici merici gibi laflar da ediyorlar. Uğraşmayan, sadece bir takım vehmin peşinde koşan insanlar olarak görüyorlar. Halbuki gerçek ilim erbabı ise dini ve Allah'ı ciddiye alan insanlardır. Onlar bilmeksizin bir şeyin peşinden gitmezler, bir bilgiyle hareket ederler. Allah hepimize böyle yaşamayı, ilmin peşinde koşmayı ve bilerek hayatımızı sürdürmeyi nasip eylesin diyelim.
Evet. Sıfattan, addan ne doğar? Hayal. O hayal sahibine ancak vuslat delil olur. Medlulü olmayan bir delalet edici hiç gördün mü? Yol olmadıkça gül de olmaz. Hakikati olmayan bir adı hiç gördün mü? Yahut kaf ve lam harflerinden gül topladın mı? Madem ki ismi okudun, var müsemmayı da ara. Ayı gökte bil, derede arama. Addan ve harften geçmek istersen, hemencecik kendini tamamıyla yok et. Demir gibi demirlikten çık, renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz pastsız bir ayna ol. Kendini kendi vasıflarından arıt ki, asıl kendi saf pak zatını göresin. O vakit kitap ve üstad olmaksızın, gönlünde peygamberlerin ilimlerini görür bulursun. Peygamber, ümmetimden öyleleri de vardır ki onlar benimle aynı yaratılıştadırlar. Ben onları hangi nurla görüyorsam, onların canları da beni aynı nurla görürler dedi. Bunlar peygamberi, sahihen kitapları, hadisleri ve raviler olmaksızın gönülle görürler. Kürt olarak yattık sırrını bil, Arap olarak sabahladık sırrını oku. Gizli ilme dair bir misal istersen, Rum halkıyla Çinlilere ait hikayeyi söyle.
Evet, Mevlana Hazretleri bu işte okuduğumuz bölümde bu defa bizi başka bir şeye doğru götürürken diyor ki, sıfattan, attan ne doğar diye soruyor. Yani biz nesneleri, kendi dışımızdaki varlıkları bir takım isimlerle, bir takım adlarla çağırırız. O ne yapar? Önce bizim zihnimizde bir hayal oluşturur. Mesela bizim zihnimizde önce bir bardak görürüz. Daha sonra bu şeye, bu nesneye bardak ismini veririz. Ancak daha sonra karşımızda bardak olmaksızın iki kişi konuşurken birisi bardaktan bahsettiği zaman ne yapar? Hemen o bizim zihnimizde canlanır. Yani bir hayal oluşturur. Zihnimizde canlandı diye hemen karşımıza bardak gelmez. Bazen karşımızda gerçekten nesne olarak bardak olur. Bazen de sadece zihnimizde şekli canlanır. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek bize diyor ki, bu şey işin aslına ne yapacaktır? Vuslat olacak. İşin aslına götürecek bir delil olur. Yani bardak kelimesi bizim zihnimizde ne yapar? Bardağı bulmamıza yardımcı olur. İşte diyor ki, Allah ismi de böyledir, din ismi de böyledir. Madem ki Allah'tan ve dinden bahsediyorsun, o senin zihninde ne yapacaktır? Önce bir misal olarak canlanacaktır. O zaman bu var demektir. Dolayısıyla bunun peşine düşmelisin. Şimdi hakikaten hiçbirimiz ne Allah'ı gördük, ne Allah'la karşı karşıya geldik. Sadece bir kalbi inanışla buna inanıyoruz. Ve şunu da söyleyebiliriz. Bugün itibariyle yeryüzünde yaşayan yaklaşık 7 milyar insan var. Belki de daha fazla, 7 milyarın üzerinde insan var. 7,5 milyar civarında olduğu da söyleniyor. Bu 7 milyar insanın en azından 6 milyarı bir yaratıcıya inanıyor. Bir yaratıcı diye bir şeyden bahsediyor. İşte Mevlana Hazretleri'nin bahsettiği şey bu. Diyor ki bize Mevlana Hazretleri, 6 milyar insan bir isimden bahsediyorsa, bir isim var, görmemişiz. Allah diye ya da her birisi başka bir şey. Biz Allah diyoruz. İşte Yahudiler Yahve diyor. Şeyler, Hristiyanlar Rab diyor. Ötekiler başka bir şey söylüyor. O zaman diyor bu ismin peşine düşmelisin. Yani Allah dediğimiz bir şey var. O zaman ne yapacaksın? Sen de Allah diye bir varlığın bulunduğunu anlayacaksın ve bunun peşine düşeceksin. Sadece isimle ne yapmayacaksın? Yetinmeyeceksin. Mevlana Hazretleri bize bunu anlatmaya çalışıyor ve mutasavvıfların da bizi götürmek istediği şey tecrübi olarak Allah'ı iç dünyamızda hissetmektir. Bu çok kolay bir şey değildir ama İnsan ömründe hiç olmazsa bir sefer, birkaç sefer bu hissedilebilir. Biz maddi bilgilere sahip olabiliriz. Maddi bir takım şeyleri de, dış şeyleri de öğrenebiliriz. Ama zaman zaman çok istisnai hallerde bazı yardımlar aldığımızı ve içimize bazı şeylerin doğduğunu görürüz. Bunun illa olağanüstü olması gerekmiyor. Hissederiz. Bunu anlatması zor ama hisseden insanlar bilirler gaybi yardım. O zaman dersiniz ki gerçekten Allah var. Şimdi ben mesela zaman zaman bazı şeyler olur. Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini işte okumuşuz, tahsil etmişiz. Mesleğimiz gereği, işimiz gereği işte mektebinde okuduğumuz için belki tahsil etmişiz. Bazen bazı olaylarla ve bazı insanların davranışlarıyla karşılaşırım. Onlarla karşılaştığımda hemen şöyle söylerim. İşte bu yüzden Allah'ın varlığı kesindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Mesela biraz önce söylediğimiz işte insan acıldır diyor Kur'an-ı Kerim. 1500 sene önce söylemiş. Veya işte diyelim ki bu haset edicinin haset etmesinden bahsediyor. Veya bir insanın davranışlarından zaman zaman Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Böyle bakıyorsun hiç durup dururken bir adam öyle bir davranış yapıyor ki ya bunun kesin olması 1500 sene sonra bile hala insanların öyle yapıyor olması benim üç dünyamda şunu doğuruyor. Diyor ki Allah var. Neden var? Çünkü bunu Hazreti Peygamber bilemez. Yani 1500 sene önce 1500 sene sonra gelen insanın da böyle davranacağını nereden bilecektik? Eğer Kur'an-ı Kerim'i o yazmış olsaydı bazılarının iddia ettiği gibi bu kadar doğru olmazdı işte. Dolayısıyla bizim Mevlana Hazretleri ve mutasavvıflar bize şunu diyorlar. Diyor ki madem ki isim var, bu isimden bir hayal doğuyor. O zaman bu hayal bizi ne yapmalıdır? O varlığa ulaştırmalıdır. O varlığa gitmeyiz. Biz Müslümanlar olarak şunu her zaman söyleriz. Deriz ki hakikaten biz bir bahar geldiği zaman tabiata baktığımızda Allah'ın ayetleri olarak görürüz. Öteki gözle sadece ot görür, çiçek görür, arı görür, kuş görür. Halbuki biz onları görürüz ama onun ötesinde bir şey daha görürüz. O da Allah'ın kudretini görmüş oluruz. Ve yine burada üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi. Madem ki ismi okudun, var müsemmayı da ara. Ayı gökte bil, derede arama. Burada Mevlana Hazretleri bize bir şey daha söylüyor. Madem ki Allah ismini okudun, duydun, o zaman bunu ara. Ama Allah'ı nerede arayacağını iyi bil. Yani Allah kötülüklerin olduğu, kötülüklerin cari olduğu bir yerde bulunmaz. Ayı yerde aramayız yani. Hiç kimse ayı yerde aramaz, gökte arar. Allah da aranacak yerde aranmalıdır. İyilerin olduğu yerde Allah'ı aramalısın. Orada bilmelisin. Peygamberlerin izinde Allah'ı aramalısın. Başkalarının izinde değil. Sen şimdi peygamberler dururken Ahmet'in Mehmet'in peşinden gitmişsin. Ahmet'in Mehmet'in sözlerinde Allah'ı arıyorsun. Bulamazsın. Nerede bulabilirsin? Allah'ın peygamberlerinde bulabilirsin onu. O yüzden arayacağın yeri de doğru seçmelisin diyor Mevlana Hazretleri bize. Ve attan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamıyla yok et. Şimdi burada attan ve harften geçip hakikate ulaşmak istiyorsan, yani Allah'a ulaşmak istiyorsan, Allah'a hakiki olarak kanalmak istiyorsan yapman gereken bir şey var. O da nedir? Kendini yok edeceksin. Bunu Mesnevi derslerinde daha önceki de defalarca anlattık biz. Varlık iddia ettiğin zaman, yani ben de doğru bilirim, benim bu söylediklerim de doğrudur dediğin andan itibaren Allah'ı bulma şansın yok. Dolayısıyla kendi varlığını ne yapman gerekiyor? Yok etmen gerekiyor ki böylece Allah'ı bulmuş olasın. Netice itibariyle söyleyecek olursak, hallerimizi gizleyerek, halkın arasında rüsvay olmaktan kurtularak ama çocuklar gibi sopaya binip de at üstünde olduğumuzu zannetmeyerek hakikate ulaşma yolunda yürüyebiliriz. Aksi takdirde çocuklar gibi kendimizi kandırmaktan öteye gitmemiz mümkün olmaz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.